Ayrım 19.
Vicdan zorbalığa karşı Stefan Zweig. Sayfa 189. Castellio'nun cevap yazısı insancıl ve insanca polemikler için misal oluşturacak nitelikte ve gerçekten heyecan verici bir örnek olarak biçimlenir. En aşırı ölçülerdeki kin dahi bu yürekten hoşgörülü adamı nefretle zehirleyemez. Hiçbir adilik onu adileştiremez. Daha başlangıç cümlesinde bile ne denli sükunet ve nezaket saklıdır. Bu açıktan tartışma ortamına isteksizce katılıyorum. Seninle köylüler gibi kilisenin itibarına zarar verebilecek hakaretlerle değil, kardeşlikle ve İsa ruhu içinde tartışabilmek benim için çok daha arzu edilir bir durum olurdu. Lakin barış içinde bir ilişki sürdürme hayalim, sen ve dostların tarafından imkansız bir hale getirildi. Bu nedenle senin hırslı saldırılarına itidal içinde cevap vermem de Hristiyanlık görevimle bağdaşmaz sanırım. Castellio önce Calvin'in Nebula yazısının ilk nüshasında onu resmen o malum yerginin yazarı olarak nitelemekle dürüst davranmamış olduğunu, ancak ikinci nüshasında kuşkusuz ki yanılgısının farkına varmış olarak kendisini artık hiçbir biçimde tek kelimeyle bile o yerginin yazarı olmakla itham etmemekle birlikte haksız yere suçlamış olduğunu da dürüstçe itiraf etmediğini, böylece açık yürekli davranmamış olduğunu belirtir. Castellio, Calvin'i sert bir hamleyle köşeye kıstırır. Evet mi yoksa hayır mı? O yazıyı bana haksız yere mal ettiğini biliyor muydun? Buna ben karar veremem ama sen ya gerçek olmadığını bildiğin halde böyle bir suçlamada bulundun, bu sahtekarca bir tavırdır, ya da henüz pek emin olmadığın halde böyle davrandın. O zaman da suçlaman en azından isnatsız bir suçlamadır. Biri ya da diğeri, her iki durumda da tutumun hiç güzel değil çünkü ileri sürdüğün hiçbir şey gerçek değil. Ben o metnin yazarı değilim ve basılsın diye Paris'e asla yollamadım. Yayımlanması suç ise o zaman suçlusu olarak senin kendini şikayet etmen gerekir. Çünkü onu ilk duyuran sen oldun. Calvin'in nedenli sudan bahanelerle saldırdığını açıkladıktan sonra Castellio saldırının biçimsel kabalığına yönelir. Hakaret bulmakta pek yaratıcısın ve dudakların kalbinden taşanları aktarıyor. Latince yazdığın karalaman da beni peş peşe kafir, müfteri, mücrim, havlayan köpek, cahil ve hayvansı bir küstah, kutsal yazıyı tahrif eden bir inançsız, Tanrı ile alay eden bir deli, inancı küçümseyen utanmaz bir kişi, bir kez daha pis köpek, saygısız ve saldırgan, çarpık ve sapık bir kafa, bir serseri ve movis suje, bir haylaz olarak niteliyorsun. 8 kez sefil olarak tanımlıyorsun. Nebula kelimesini ben böyle tercüme ediyorum. Bütün bu kötülüklere iştahla 2 sayfa ayırıyorsun ve kitabına bir sefilin iftiraları adını veriyorsun. Son cümlesi de şöyle: Tanrı seni kahretsin iblis. Aradaki her şey de aynı tarzda. Bu üslup havari ciddiyetine, Hristiyan merhametine sahip bir din adamına yakışır bir üslup mu? Böyle esinler veriyorsan eğer yönettiğin halka da yazık. Üstadlarına benzedikleri doğruysa eğer öğrencilerine de. Bana gelince bu hakaretler umurumda bile değil. Bir gün gelecek, çarmıha gerilmiş olan hakikat dirilecek ve sen, Calvin, kendi adına, aynı biçimde İsa'nın uğruna can vermiş bir adamı boğduğun hakaretler için Tanrı'ya hesap vereceksin. Gerçekten hiç mi utanç duymuyorsun? Ruhunda İsa'nın sözlerini hiç mi hissetmiyorsun? Sebepsiz yere kardeşine karşı hiddete kapılanlar yüce divana çıkacaktır. Ve kardeşine kötü diyenler karanlıklara atılacaktır. Kendi lekesizliğine olan sağlam güven hissiyle Castellio, Calvin'in temel suçlamasını Basel'de odun çaldığını adeta eğlenerek boşa çıkarır. Bu benim işlemiş olmam durumunda, bu gerçekten de çok ağır bir suç olurdu diye alay eder. Ama iftira etmek de aynı derecede ağır bir suçtur. Farz edelim ki bu gerçek ve ben gerçekten çaldım. Senin öğrettiğin gibi kaderimde yazılı olduğu için çaldım. Bu Calvin'in kader öğretisine göz kamaştırıcı bir göndermedir. O zaman neden hakaret ediyorsun? Tanrı bana bunu takdir ettiği için, çalmaktan başka çare bırakmadığı için merhamet duyman gerekmez miydi bana? Hırsızlık yaptım diye neden dünyayı velveleye veriyorsun? Gelecekte yine çalmamı önlemek için mi? Ama ben mecburen ilahi bir takdir gereği çalıyorsam, o zaman yazılarında bu çaresizliğimden dolayı beni bağışlaman gerekirdi. Böyle bir durumda hırsızlıktan uzak durmam, boyuma bir sınır koymam kadar imkansız bir şey olurdu. Bu iftiranın anlamsızlığını ortaya koyduktan sonra Castellio nihayet gerçekte olup biteni anlatır. Ren nehrinin taştığı esnada başka yüzlerce kişinin yaptığı gibi bir zıpkın yardımıyla akıntıda sürüklenen odunları toplamıştır. Bu da elbette ki her yerde bilindiği gibi sadece selde sürüklenen ağaçların serbest mülkiyet kapsamında sayılması suretiyle yasalarca izin verilmiş bir eylem değil, odun yığınlarının köprüleri tehdit etmesi yüzünden belediyece resmen teşvik edilen bir iştir. Dahası Castellio bu hırsızlığı aslında hayati tehlike taşıyan yardım çalışması karşılığında diğer hırsızlar gibi Basel şehri senatosundan ödül olarak Quaternos Solidas, bir altın paranın yaklaşık çeyreği bir ödeme aldığını da ispat edebilecek durumdadır. Bu saptamadan sonra Cenevre Kliği Castellio'nun yerine Calvin'i itibarsızlaştıracak böyle budalaca bir iftirayı tekrarlamaya cesaret edemez. Burada inkar etmenin de gerçeği farklı göstermenin de faydası yok. Calvin, politik ve ideolojik düşmanını ne pahasına olursa olsun bertaraf etmek hırsıyla, Servetto olayında olduğu gibi gerçeği pervasızca çiğnemeye çalışmıştır. Castellio'nun insani davranışlarında en küçük bir leke bile bulmak mümkün değildir. Castellio, yazdıklarım hakkında herkes bir hükme varabilir diye karşılık verme rahatlığına sahiptir. Nefret gütmediği sürece insanların yargıları beni korkutur. Kişisel yaşamımın yoksulluğunu çocukluğumdan bu yana beni tanıyan herkes teyit edebilir ve gerek görülseydi sayısız tanık bulabilirdim. Ama buna hiç gerek var mı? Bunun için senin ve senin yandaşlarının tanıklığı yetmez mi? Hatta öğrencilerin bile hayat şartlarım hakkında hiçbir şüpheye yer olmadığını birkaç kez teslim etmek zorunda kaldılar. Benim öğretimin seninkinden ayrıldığı noktadaysa benim yanıldığımı ileri sürmekle yetinmek zorunda kalırlar. Hakkımda böyle şeyler yaymaya, üstelik bunu Tanrı'nın adına yapmaya nasıl cüret edersin? Sadece nefret ve öfkeyle yapılmış suçlamalar için Tanrı'nın tanıklığı üzerine yemin etmenin ne kadar korkunç bir şey olduğunu görmüyor musun? Ama ben de Tanrı'ya sesleniyorum. Sen onun adını beni insanların önünde en çılgın biçimde suçlamak niyetiyle anmaktayken beni haksız yere suçladığın için sesleniyorum. Eğer ben yalan söylüyorsam, sen gerçeği dile getiriyorsan, Tanrı'dan beni suçuma göre cezalandırmasını dilerim ve insanlardan da canımı ve onurumu almalarını isterim. Ama eğer ben doğruyu söylemişsem ve sen yalan yere suçlamışsan, Tanrı'ya kendi adıma beni düşmanlarımın tuzaklarından koruduğu için, senin adına da günü gelince günahların ruhunun selamete ermesini engellemesin, ölmeden önce nedamet getirme fırsatı versin diye dua ederim. Özgür ve ön yargısız bir insanın aşırı özgüven duygusu içinde, kas katı kesilmiş biri karşısında gösterdiği ne büyük bir farklılık, ne büyük bir üstünlüktür bu. İnsancıl ile kuramcı tabiat arasındaki, kendi düşüncesine sahip olmaktan başka bir şey istemeyen esnek insanlar ile bütün dünyayı kendi taklitçiliğine ve duacılığına indirgemek dışında herhangi bir şeye tahammül edemeyen bilgiçler arasındaki ezeli çelişki. Bir yanda ölçülü tarzıyla temiz ve berrak bir vicdan konuşmaktadır, öte yanda tehdit ve yeminlerle öfkeli bir egemenlik hırsı haykırarak üste çıkmaya çalışmaktadır. Ama hakiki bir safiyet hiçbir zaman nefrete teslim olmaz. Temiz şeyler zihinleri bağnazlıkla zorlayarak değil, kendine hakim olarak ve itidal içinde, sükunet içinde başarılır. Buna karşılık tarafgir kimseler için önemli olan asla hakkaniyet değil, zaferdir. Hak vermek değil, hakkı ellerinde tutmak isterler. Castellio'nun yazısı yayımlanır yayımlanmaz, saldırı yeniden başlar. Yerçi Castelio'ya yöneltilen köpeklik, hayvanlık gibi şahsi hakaretler ve sözde odun hırsızlığına dair basit masallar utanç verici biçimde çökmüştür. Aynı telden çalmaya kalben bile cesaret edemez. Bu nedenle de saldırılar başka bir alana, teoloji alanına kaydırılır. Son iftiraların daha mürekkebi kurumadan Cenevre matbaaları harekete geçer ve Theodore de Beze ikinci kez öne çıkarılır. Ustasına gerçeklere olduğundan daha sadık kalarak İncil'in resmi Cenevre baskısının 1558 ön sözüne Castelio'ya yönelik öylesine kötü niyetli, gammazca bir saldırı koyar ki bulunduğu yer bakımından bu neredeyse Tanrı'ya küfredilmiş etkisi yaratır. İblis eski düşmanımız diye yazar de Beze. Bir zamanlar yaptığı gibi Tanrı sözünün yayılmasını durduramayacağını anlayınca şimdi daha tehlikeli bir biçimde saldırıya geçti. Uzun zamandır İncil'in Fransızca çevirisi yoktu. Daha doğrusu kutsal yazının bu ismi hak edecek bir çevirisi yoktu. Ama şimdi İblis savruk ve küstah ruhlu tercümanlar bulmuş kendine. Eğer Tanrı vaktinde dur demezse belki daha da fazlasını bulacak. Bir misal vermem istenirse, İncil'in Sebastian Castelio tarafından Latince ve Fransızca'ya çevrilmesini gösteririm. Nankörlüğü ve küstahlığıyla olduğu kadar kilisemizin onu doğru yola sevk etmek için sarf ettiği gayretler nedeniyle de tanınır. Onun için adını şimdiye kadar olduğu gibi daha fazla saklamamayı, iblisin seçtiği bu adamdan kendilerini korumaları için bütün Hristiyanları uyarmayı bir vicdan görevi sayıyoruz.
Bir bilgin Engizisyon'a daha üstü, açık ve daha kısıtlı bir biçimde ihbar edilemez. Lakin iblis tarafından seçilen Castelio'nun da daha fazla suskun kalması gerekmez, saldırıların seviyesizliğinden tiksinen ve Melanchthon'un koruyucu mektubundan cesaret bulan üniversite senatosu haksızlığa uğrayan bu adama bir kez daha konuşma izni verir. Castelio'nun Beze'ye verdiği cevap derin, neredeyse mistik bir kederle yüklüdür. Onun gibi din adamlarının böylesine gemlenemez bir nefret duyabilmeleri bu temiz hümanistin indinde sadece merhamet uyandırır. Calvin, yandaşlarının hakikati değil, kendi hakikatlerinin tek elini umursadıklarını ve bundan önceki dini ve politik düşmanları gibi kendisini de ortadan kaldırmadıkça rahat etmeyeceklerini bilmektedir gerçi. Soylu duyguları yine de bu nefret çukuruna inmemekte direnir. Şehir meclisini beni öldürtmek için kışkırtıp teşvik ediyorsunuz diye yazar peygamberce bir önseziyle. Kitaplarınızla resmen açıklamış olmasaydınız emin olsam bile böyle bir iddiada bulunmaya cesaret edemezdim. Ancak öldüğüm takdirde size cevap veremem. Hala yaşıyor olmam sizin için gerçek bir kabus, meclisin baskılarınıza boyun eğmediğini, şimdilik eğmediğini görünce bu yakında değişebilir. Dünyanın benden nefret etmesine, beni dışlamasına çalışıyorsunuz. Hasımlarının apaçık canına kastettiklerinin bilincinde olan Castelio sadece onların vicdanını hedef alır. Söyleyin bana diye sorar. İncil'in hizmetkarlarına bana karşı tutumunuzu hangi bakımdan İsa'ya yakıştırabilirsiniz? Hainin onu hafiyelere teslim ettiği anda bile o iyilikle konuşur ve çarmıha geriliyken celladı için dua eder. Ya siz, bazı öğretilerde ve düşüncelerde sizden ayrıldığım için dünyanın bütün ülkelerinde peşime düşüyor, başkalarının da bana karşı aynı şekilde garezle davranmaları için onları kışkırtıyorsunuz. Tutumunuz onun tarafından, kardeşinden nefret eden katildir diye kökten bir yargıyla karşılandığında kim bilir nasıl bir acı hissedeceksiniz içinizde. Bunlar teolojik perdelemelerden kurtarıldığında herkesin erişebileceği hakikatin açık kurallarıdır. Sizler kendiniz de bunları sözlerinizle, kitaplarınızla bizzat öğretiyorsunuz. Neden hayatınıza da kabul etmiyorsunuz? Castelio, Beze'nin sadece öne sürülmüş bir maşa olduğunu bilmektedir. Bu caniyane nefret ondan değil, Calvin'den, kendininki dışında bütün tefsir çalışmalarını yasaklamak isteyen o zihniyet despotundan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de Beze üzerinden doğrudan Calvin'e hitap eder. Heyecanlanmadan, gözlerinin içine bakarak karşısına çıkar. Kendine Hristiyan payesini tanıyorsun, Protestanlığı kabul ediyorsun, heyecanla Tanrı'ya sarılıyor, onun emirlerini, isteklerini öğrenmiş olmakla övünüyorsun, Protestan inancına vakıf olduğunu iddia ediyorsun. Bunları başkalarına öğretiyorsan neden kendinde öğrenmiyorsun? Kürsünden vaaz verdiklerine iftira etmemelerini söylerken neden kitaplarını iftiralarla dolduruyorsun? Sözde kibirim yüzünden beni kesin olarak yenik düşürmeye çalışırken neden sanki Tanrı'nın meclisinde oturmuşsunuz da o da size yüreğinin sırlarını açmış gibi bu kadar kibirli, bu kadar kendini beğenmiş, kendinden bu kadar emin davranıyorsunuz? Kendinize gelin artık nihayet ve daha fazla gecikmemeye bakın. Mümkün olursa eğer bir an için kendinizden şüphe duyun, o zaman başkalarının gördüklerini göreceksiniz. Sizi yiyip kemiren bu hodbinliği, başkalarına ve özellikle de benim şahsıma duyduğunuz nefreti bırakın. Birbirimizle hoşgörü içinde yarışalım. O zaman fark edeceksiniz ki benim inançsızlığım tıpkı bana yüklemek istediğiniz utanç gibi gerçek dışıdır. Bırakın birkaç noktada sizin öğretinizden sapayım. İnançlı insanlar arasında fikir farklılıkları olsa da yüreklerindeki beraberliğin baki kalabilmesi arzu edilecek bir şey olmaz mı? İnsancıl ve barışçıl bir ruh, bağnazlara ve kuramcılara hiçbir zaman bundan daha ılımlı bir karşılık veremezdi. Daha önce sözleriyle fevkalade bir biçimde ifade etmiş olduğu gibi, Castellio, zorla dayatılan bu kavgada insanca tavrıyla da hoşgörü fikrini bir kez daha örnek alınası bir biçimde ortaya koyar. Küçümsemeye karşı küçümseme, nefrete karşı nefretle cevap vermek yerine sizin bana karşı ileri sürdüğünüz şeyleri ben size karşı ileri sürmüş olsaydım kaçacak yer bulamazdım. Ne bir dünya ne bir ülke sözleriyle kavgaya kendi anlayışına göre din adamları arasında her zaman olabilecek insani bir tartışma olarak son vermeye çalışır bir kez daha. Cinayet baltasıyla kendisine hedef almış olsalar da hasımlarına bir kez daha barış elini uzatır. Sevgili İsa adına rica ediyorum sizden, özgürlüğüme saygı gösterin, gerçek dışı suçlamalarla yüklenmeye nihayet bir son verin. Bırakın ben de size izin verildiği, benim de gönülden desteklediğim gibi bir zorlama olmaksızın kendi inancımı kabul edeyim. Öğretileri sizinkinden ayrılan herkesin her zaman yanılgı içinde tanrısız olduklarına vehmetmeyin. Onları hemen sapkınlıkla suçlamayın. Ben başka pek çok inanan gibi Tanrı'nın sözlerini sizden farklı yorumluyor olsam da İsa'ya bütün kalbimle inanıyorum. Elbette ki ikimizden biri yanılıyor olabilir ama yine de belki de sırf bu yüzden diğerini sevelim. Rabbimiz yanılanlara gerçeği gösterecektir nasıl olsa. Kesin olarak bildiğimiz ya da bilmemiz gereken tek şey sizin de benim de Hristiyanlık sevgisine olan yükümlülüğümüz. Bunu sürdürelim, sürdürmekle de bütün karşıtlarımızın ağzını kapatalım. Siz kendi fikrinizi mi doğru sayıyorsunuz? Başkaları da kendi fikirleri için aynı şeyi düşünüyorlar. O zaman daha bilge olanlar kendilerini bilge oldukları kadar kardeşçe bir biçimde ortaya koymalı ve bilgelikleriyle böbürlenmemelidirler. Zira Tanrı her şeyi bilir. Kibirliye diz çöktürür, alçak gönüllüyü yüceltir. Bu sözleri size büyük bir sevgi arzusuyla söylüyorum. Size sevgi ve Hristiyanlığın barışını sunuyorum. Sizi de sevgiye davet ediyorum ve bunu bütün kalbimle yaptığıma Tanrı'nın ve O'nun yaşayan ruhu önünde yemin ediyorum. Ama bana karşı nefretle savaşmaktan vazgeçmeyeceksiniz, sizi Hristiyanlığın sevgisine razı etmeme izin vermeyecekseniz, o zaman bundan böyle susarım. Tanrı yargıcımız olsun, ona olan sadakatimiz ölçüsünde ikimiz arasında seçimini o yapsın. Böylesine sürükleyici, böylesine insani, derin bir barış çağrısının dindar bir hasmın duygularını yumuşatamamış olması anlaşılır şey değil. Zira kendininkiler dışında en insancası bile olsa bütün düşüncelere duyarsız kalmak, bir fikre saplanıp kalmış ideologların dünyevi tabiatlarının inatçılığına yaraşır bir şeydir. Düşüncedeki tek yönlülük davranışlara kaçınılmaz olarak haksızlık olarak yansır ve bir insan ya da halk bir ideolojinin bağnazlığına saplanıp kalınca anlayış ve hoşgörüye yer kalmaz. Resmi olarak vaaz vermeyen, propaganda yapmayan, kavgaya karışmayan, dünyada kendi zihniyetini bir başkasına zorla dayatmak konusunda en küçük bir hırs taşımayan, sadece barış isteyen bu adamın sarsıcı uyarıları kalben üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Sofu Cenevre bu Hristiyanca barış çağrısını rezillik diyerek geri çevirir ve derhal istihza ve tahrik zehirleriyle dolu yeni bir yaylım ateşine başlar. Castelio'yu şüpheli ya da en azından gülünç duruma düşürmek üzere yeni, belki de hepsinden daha kalleşçe bir yalan konur sahneye. Cenevre halkına tiyatro eğlenceleri günah sayılıp yasaklanmış olduğu halde Cenevre semerinde Calvin'in öğrencilerine dini bir okul komedisi çalıştırılır. Oyunda Castelio'yu çağrıştıran De Parva Castelio ismiyle biri iblisin baş uşağı olarak sahneye çıkarılır ve ona şu dizeler söyletilir. Bana gelince ben para karşılığı hizmet verir, yazılar dizer yazarım. Başka şeyler de. Havariler gibi yoksulluk içinde yaşayan bu adam hakkında kalemini para karşılığında sattığı, kimi Katolikler adına parayla tutulmuş bir kışkırtıcı olarak saf hoşgörü öğretisine karşı mücadele ettiğine dair bu son iftirada şüphesiz ki Calvin'in izniyle ve bu Hristiyanlık önderinin, bu İncil yorumlayıcısının teşvikiyle utanmazca ortaya atılmıştır. Lakin ister gerçek olsun ister iftira, bunun Calvincilerin tarafkir nefretleri bakımından çoktandır önemi kalmamıştır. Benliklerine tek bir düşünce kaplamıştır. Castelio'yu Basel Üniversitesi'ndeki kürsüsünden koparmak, yazılarını, hatta yazılarının yanında belki kendisini de yakmak. Cenevre'de mutat ev aramaları esnasında iki yurttaşın üzerinde Calvin'in o görkemli basılma ruhsatının bulunmadığı bir kitapla yakalanmaları, bu başlı başına suç oluşturan bir eylemdir, hiddetli kindarların işine yarayacak bir keşif olur. Consil à la France des Sols, Üzgün Fransa'ya Nasihat adlı bu küçük kitapta ne müellifinin adı ne de basım yeri belirtilmiştir. Dolayısıyla adam akıllı bir sapkınlık marifeti gibi kokmaktadır. Bu iki yurttaş derhal ite kaka kilise mahkemesinin önüne çıkarılır. Parmak mengenesi ve işkence çıkrığı korkusuyla bu yazıyı Castelio'nun yeğenlerinden birinden ödünç aldıklarını itiraf ederler ve avcılar kıstırdıkları yaban avını ele geçirmek üzere fanatik bir atılganlıkla bu taze izi sürer. Gerçekten de hatalarla dolu bu berbat kitap Castelio'nun yeni eserlerinden biridir. Bir kez daha o eski iflah olmaz kilise kavgasını Erasmus tarzı bir gayretle barışçıl bir sonuca bağlamak üzere uyarıda bulunma hatasına düşmüştür. Dini tahriklerin sonunda sevgili Fransa'sında da kanlı meyveler vermeye başlamış olmasına, Protestanların Cenevre'nin gizli onayıyla orada Katoliklere karşı silaha sarılmalarına suskun biçimde seyirci kalmak istememiştir. Aziz Bartolomeus yortusu kıyımını ve Katolikler ile Huguenotlar arasındaki iç savaşı önceden sezinlemişçesine böylesi kan dökülmesinin anlamsızlığını son anda bir kere daha ortaya koymayı kendine görev bilir. Huguenotlar, Fransız Protestanları. Aslında öğretilerin ne biri ne de diğeri yanlıştır diye açıklar. Yanlış olan ve suç oluşturan şey her zaman için sadece bir insanı şiddet kullanarak inanmadığı bir dine zorlamaktır. Bu dünyada bütün kötülükler daima forcemen de conscience, dar kafalı bağnazlığın vicdanlara zorla hükmetmek için başvurdukları kana susamış gayretlerden kaynaklanır. Ancak birini içtenlikle kabul etmediği bir inanca zorlamak sadece ahlak dışı ve hukuksuz olmakla kalmaz diye savunur. Bu aynı zamanda anlamsız ve saçma bir şeydir.
Zira bir ideolojiye zorla taraftar toplamak sahte inançlılar yaratır. Baskı propagandalarının parmak mengeneli işkence yöntemleri bir tarafa bağlı olanları sadece dışsal ve sayısal olarak çoğaltır. Aslında böyle şiddete bağlı yöntemlerle inancından dönmüş kişiler, dönmeler yaratan ideolojiler sahte matematikleriyle dünyayı ama her şeyden önce kendilerini kandırır. Zira ve Castellano'nun bu sözleri her zaman için geçerlidir, olabildiğince çok sayıda taraftar toplamak isteyenler, bu amaçla daha çok insana baskı uygulayanlar, tıpkı içinde az miktarda şarap bulunan bir fıçısı olup da şarabı çoğaltmak amacıyla içine su dolduran budalalara benzerler. Oysa bu yolla şarabını çoğaltamaz, sadece fıçıdaki iyi şarabı bozmuş olurlar. Bir dini zorla dayattığınız kimselerin gerçekten de yürekten inandıklarını asla iddia edemezsiniz. Özgür olsalardı, yürekten inandığım tek şey sizin tiran olduğunuz derlerdi. Bana dayattığınız şeyin de bir değeri yok. Kötü bir şarap insanlara zorla içiriliyor diye daha iyi olamaz. Tekrar tekrar ve her seferinde yeni bir tutkuyla dile getirir Castellano inancını. Hoşgörüsüzlük kaçınılmaz olarak savaşa sürükler, hoşgörü ise barışa. İdeolojiler mengenelerle, savaş baltalarıyla ve toplarla değil, sadece kişisel olarak ve içten gelen bir itikatla yayılır. Sadece karşılıklı anlayışla savaşların önü alınabilir ve fikirler bir araya gelebilir. Bırakın protestan olmak isteyen protestan olsun, Katolikliğe sadakatle inananlar Katolik kalsın. Ne birini ne de diğerini zorlamalı. İki mezhebin, Nantes'te bir neslin anlamsızca kurban edilmiş on binlerin, yüz binlerin mezarları üzerinde barış içinde bir araya gelmelerinden bir kuşak önce, yalnız ve acılı bir hümanist, Fransa için hoşgörü fermanını tasarlamaktadır burada. Fransa, sana verdiğim öğüt, vicdanlara zorla hükmetmeye, onlara zulmetmeye, onları öldürmekten vazgeçmen, bunun yerine ülkende İsa'ya inanan kim varsa Tanrı'ya yabancı bir inançla değil, kendi inancıyla ibadet etmesine izin vermendir. Fransa'ya yapılan Katoliklerle Protestanlar arasında böyle bir uzlaşma teklifi Cenevre'de tabii ki suçların en büyüğü anlamına gelir. Zira o esnada Calvin gizli diplomasisiyle Fransa'da zorla Protestanlık savaşlarını başlatmakla meşguldür. Saldırgan kilise politikası için bu insancıl pasifizmden daha istenmedik bir şey olamaz. Castellano'nun barış yazısını örtbas etmek için bütün manivelalar harekete geçirilir. Dört bir yana haberler uçurulur. Bütün protestan otoritelere rica mektupları yazılır. Sonunda Calvin'in örgütlü kışkırtmaları sonucu 1563 Ağustos'unda Reform Kiliseleri Genel Meclisi'ne bir karar aldırılır. Kiliseye Conseil à la France des Sols adlı bir kitabın yayımlandığı ve yazarının Castellano olduğu bilgisi verilmiştir. Bu çok tehlikeli bir kitaptır. Bundan sakınılmalıdır. Castellano'nun tehlikeli kitabı bir kere daha henüz yayımlanmadan fanatizm açısından başarıyla susturulmuştur. Ama şimdi sırada bir insan vardır. Sarsılmaz, eğilip bükülmez, dogma ve doktrin karşıtı bir adam. Buna da nihayet bir son verilmelidir. Ağzı kapatılmakla kalmamalı, beli kırılmalıdır. Castellano'ya boyunduruk takmak üzere bir kez daha Debezo ortaya çıkarılır. Responsio ad defensione et reprehension Sebastian Castellano adlı yazısı, Sebastian Castellano'nun suçlama ve savunmasına yanıt. Bazel papazına ithaf edilmiştir. Kilise makamlarına yönelik bu ithaf bile başlı başına Castellano'ya karşı işletilen manivelanın nereye dayanacağını göstermektedir. Dini mahkemenin bu sapkın ve sapkın dostuyla ilgilenmesinin zamanı geldi geçiyor diye sitem eder Debeze. Bunun için bu dindar teolog çılgınca bir karmaşıklık içinde Castellano'yu yalancı, kafir, kötü bir anabaptist, kutsal öğretiyi kirleten, kokuşmuş bir laf ebesi, yalnız sapkınların değil, evliliğe ihanet edenlerin, suçluların tümünün hamisi olarak damgalar.
Son olarak da samimi bir biçimde onu savunmasını iblisin işliğinde hazırlanmış olan cani olarak adlandırır. Gerçi öfkesinin telaşı içinde bu kaba hakaretler öylesine rastgele üst üste yığılmıştır ki birbiriyle çelişir, birbirini çürütür niteliktedir. Bu salyalar akıtan telaşlı Vaveyla'nın açık ve net olarak ifşa ettiği tek şey, Castelo'yu susturmak ve tercihen öldürmek gibi caniyane talebidir. Beze'nin yazısı, Engizisyon mahkemesine çoktandır yapılmış olması gereken bir suç duyurusu anlamına gelmektedir. İhbar etmek niyeti, peştemalına atmış, bütün çıplaklığıyla meydan okurcasına görünür olmuştur. Zira Basel Sinodu hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmaksızın Castelo'yu vakit kaybetmeden adi bir suçlu gibi yakalamak üzere sivil makamları harekete geçirmeye davet edilmektedir. Beze, yargı kurulunu harekete geçirmek için şahsen birkaç günlüğüne Basel'e gelir. Ama yazık ki sabırsızlığının karşısında biçimsel bir formalite vardır. Basel yasalarına göre bir işlem başlatabilmek için her zaman makamlara açık bir isimle yapılmış yazılı bir ihbar gerekmektedir. Ancak bu asla basılmış bir kitap olamaz. Tabii ve doğru olan o esnada Calvernia'da de Beze'nin Castelo'dan fiilen bizzat davacı olmak istemeleri ve böyle yazılı bir ihbarı ilgili makamlara kendi isimleriyle sunmaları olurdu. Lakin Calvern yine Serveto olayında iyi sonuç vermiş olan eski yöntemine bağlı kalır. Sorumluluğunu kendi üstlenmek yerine yetkili makamlara şikayette bulunmak işine uygun gördüğü bir üçüncü kişiye bırakır. Bu sahtekarca süreç tıpkı Viyana'da ve Cenevre'de olduğu gibi işler. 1563 Ekim'inde de Beze'nin kitabının yayımlanmasından hemen sonra hiçbir yetkisi olmayan bir adam, Adam von Bodenstein diye biri, sapkınlıkları nedeniyle Castelo aleyhine Basel şehir meclisine yazılı bir şikayette bulunur. Oysa bu Adam Bodenstein, katı inançlılığın avukatlığına soyunacak son kişidir. Zira bu adam, Luther'in tehlikeli bir spiritualist olarak Wittenberg Üniversitesi'nden kovduğu şaibeli Karl Stadt'ın oğlundan başkası değildir. Aynı şekilde dindarlıktan son derece uzak Paracelsus'un öğrencisi olarak Paracelsus, Philippus, Theophrastus, Bombastus, von Heinheim, 1493-1541, tıpta kimyanın önemli bir rolü olduğunu belirleyen gezgin Alman hekim ve simya bilgini. Protestan kilisesinin sağlam direklerinden biri sayılamaz. Fakat anlaşılan de Beze, Basel ziyareti esnasında Bodenstein'ı bu acınası hizmet için ikna etmeyi başarmıştır. Zira meclise sunduğu dilekçede o kitapta yer alan bir yandan Katolik, bir yandan Anabaptist, üçüncüsü hür düşünceli, dördüncüsü Tanrı'yı inkar eden ve üstüne üstlük evliliğe ihanet edenlerin ve suçluların hamisi şeklinde Castelo'ya yönelik karmakarışık hakaretamiz iddiaları kelimesi kelimesine tekrarlar. Ama doğru da olsa yalan da resmi olarak şehir meclisine yazılmış bugüne kadar kalmış bu şikayet dilekçesiyle hukuk yoluna şeklen adım atılmıştır. Kayda geçen bir belge söz konusu olunca Basel mahkemesi için soruşturma açmaktan başka yol kalmamıştır. Calvin ve yandaşları amaçlarına erişmişlerdir. Castelo sapkın olarak mahkemede sanık sandalyesinde oturmaktadır. Aslında bu aptalca suçlama furyasına karşı kendini savunmak Castelo için kolaydır. Çünkü Bodenstein gözü kararmış telaşı içinde onu aynı anda o kadar çelişkili şeyle birden suçlamaktadır ki bunların inanılır olmadığı açıkça görünmektedir. Ayrıca Castelo'nun Basel'deki lekesiz yaşama biçimi çok iyi bilinmektedir. Serveto'da olduğu gibi hapse atılması, zincire vurulması, sorularla işkence edilmesi pek kolay değildir. Üniversitenin profesörü olarak suçlamalara karşı kendini savunmak üzere önce Senato'ya davet edilir. Davalısı Bodenstein'ın gerçekten de olduğu gibi öne sürülmüş bir kukla olduğunu açıklaması, şikayetçi olmak istiyorlarsa eğer kararın asıl sahipleri olan Calvin'le Bezen'in şahsen ortaya çıkmalarını talep etmesi meslektaşları açısından yeterli olur. Beni böylesi bir tutkuyla itham ediyorlarsa kendimi savunmama izin vermenizi sizden bütün kalbimle rica ediyorum. Calvin ve Debeze iyi niyetlilerse eğer kendileri ortaya çıkmak ve beni itham ettikleri suçları ispat etmek zorundadırlar. Haklı olduklarına inanıyorlarsa, beni bütün dünyanın önünde itham etmekte bir sakınca görmüyorlarsa, Basel mahkemesinden çekinmeleri gerekmez. Davalılarımın büyük ve güçlü olduklarını biliyorum. Ama her kişiyi ayrım yapmaksızın yargılayan Tanrı da güçlüdür. Yoksul, gölgede kalmış bir adam olduğumu biliyorum. Alt tabakadayım, ünlü değilim. Ama Tanrı özellikle de aşağılardaki kişileri gözetir. Kanları haksız yere akıtılmışsa cezasız bırakmaz. Castelio bu nedenle mahkemeyi kendi adına memnuniyetle kabul etmektedir. İleri sürülen suçlamalardan biri bile ispat edilecek olursa hak ettiği kefaret olarak kellesini kendi eliyle verecektir. Calvin ve Debeze elbette ki böyle dürüstçe bir teklifi kabul etmekten kaçınırlar. Ne Calvin ne de onun Debeze'si Basel Senatosu'nun karşısına çıkar. Bu sinsice ihbar gürültüye gidecek gibiyken beklenmedik bir rastlantı Castelio'nun hasımlarının yardımına yetişir. Zira tam o esnada talihsiz bir şekilde Castelio'ya isnat edilen sapkınlık ve sapkınlık dostu şüphelerini tehlikeli ölçüde güçlendirecek karanlık bir mesele çıkar ortaya. Basel'de tuhaf bir şey olur. Yabancı bir soylu 12 yıl Jean de Bruges ismiyle Biningen'deki şatosunda yaşamıştır ve iyiliksever anlayışı sayesinde burjuva çevrelerinde fevkalade sayılıp sevilmiştir. Bu yabancı 1556 yılında öldüğünde bütün şehir törenle onun çatafatlı cenazesine katılmış, tabutu Leonhard Kilisesi'nin en mütena yerine gömülmüştür. Üzerinden yıllar geçer, günün birinde bu kibar yabancının dışarıdan gelmiş bir soylu ya da tacir değil, ana baptistlere uygulanan korkunç katliam esnasında Flander'de esrarengiz bir biçimde kayıplara karışan Von der Böck kitabının yazarı David de Joris isminde kötü şöhretli, aforoz edilmiş sapkınların önde gideni bir adam olduğuna dair inanılması zor bir şaibe yayılır. Von der Böck, Harikalar Kitabı. Böyle iflah olmaz bir kilise düşmanına yaşarken ve öldükten sonra resmen en yüce şerefler bağışlamış olmak bütün Basel için çok can sıkıcı bir şeydir. Konukseverliklerinin böyle sahtekarca kötüye kullanılmış olmasının kefaretini gözle görülür biçimde ödetmek üzere çoktan ölmüş bu kişi için ilgili makamlarca neden sonra bir dava açılır. İğrenç bir merasim düzenlenir. Sapkının yarı çürümüş cesedi şeref köşesindeki mezarından alınarak önce bir dar ağacına asılır, sonra da üst üste yığılmış bir tomar sapkın yazıyla birlikte Basel'in büyük meydanında binlerce seyirci önünde yakılır. Castelio da üniversitenin profesörleriyle birlikte bu tiksindirici gösteriyi izlemek zorunda kalır. Ne tür ezgin ve bezgin duygular içinde olduğu tahmin edilebilir. Zira bu David de Joris ile aralarında bütün o yıllar boyunca sağlam bir dostluk bağı olmuştur. Zamanında Servetto'yu kurtarmak için birlikte çaba göstermişlerdir. Hatta büyük olasılıkla David de Joris bu sapkınların önde gideni Martin Bellius'un kitabı de Hareticis'in anonim yardımcılarından biridir. Her halükarda Castelio'nun baştan beri Biningen Şatosu'nun efendisinin kendini tanıttığı gibi kibar bir tüccar olmadığını, bu sözde Jean de Bruges'ün asıl kimliğini bildiği şüphe götürmez. Lakin yazılarında olduğu gibi hayatında da hoşgörü sahibi bir kişi olarak muhbir rolünü oynamayı düşünmemiş, dünyanın bütün kiliselerinin ve yetkili mercilerinin aforoz ettiği bu adamdan dostluğunu esirgememiştir. dünyadaki bütün anabaptistlerin en şaibelisiyle arasındaki ansızın açığa çıkan ilişki, Calvincilerin, Castelio'ya yönelik bütün sapkınların ve suçluların koruyucusu ve hamisi yollu suçlamalarını hayati tehlike taşıyacak biçimde tasdik etmiş olur. Tesadüfler insanı her zaman çifte kerpetenle yakalar dedikleri gibi, Castelio'nun da aynı esnada ikinci bir ilişkisi, ağır suçlu başka bir sapkınla Bernardo Ochino ile olan yakın ilişkisi ortaya çıkar. 19. ayrımın sonu, sayfa 207.